Ayrım 19.
Hazırlıklar bitti. Dinlenmek için komuta odasına çekildim. Silahımla beraber yatağa uzandım ki kapı hışımla açıldı. Ali Haydar Bey Sapancalı Hakkı'yı aramış, baskını haber vermişti. Daha ben ağzımı açmadan Sapancalı Hakkı hiddetle bağırmaya başladı. Sen galiba adam akıllı delirdin. Bir defa pencereden aşağıya bak, nasıl muhasırada olduğumuzu görürsün. Bana anlattığın ve sana taraftar gözüken kimselerin hepsi bizim aleyhimizdedir. Bizi mahvetmek istiyorlar. Şimdi bu senin deliliğin yüzünden ya burada basılacağız yahut yukarıda bekliyorlar ki tam Babıali'nin önünde bizi tutsunlar, suçüstü halinde yakalasınlar. Onun sert ve fırsat vermeyen konuşması karşısında susup kaldım. Sadece eski arkadaşlara telgraf çek gelsinler, o zaman vazgeçerim dedim. Tamam dedi, baskından şimdilik vazgeçtiğimizi yeni ekibime duyurdum. Darbeyi erteleyişimin üzerinden 2 gün geçmişti ki yıllardır birlikte olduğumuz silahşör bazı arkadaşlar İstanbul'a geldiler. Sapancalı Hakkı beni aradı, yazıhanesine gittim. İzmitli Mümtaz Bey de oradaydı. Sapancalı Hakkı bana, Enver Paşa seni istiyor, bugün hemen git. Öyle sanıyoruz ki artık istediğin oluyor dedi. İnanamadım. Demek tümen komutanı oluyordum. Kalkıp ikisine de sarıldım. Heyecandan artık yanlarında daha fazla kalamadım. Günlerdir bu sözleri duymak için neler yapmamıştım. Hükümeti bile devirmeye karar vermiştim. Tam umudumu kestiğim bir anda istediğim göreve gelebileceğimi öğrenmek inanılmayacak kadar güzeldi. Hemen Enver Paşa'nın yanına harbiye nezaretine kadar neredeyse koşarak gittim. Enver Paşa beni bekletmeden huzuruna aldı. Soluk soluğaydım, tel içinde kalmıştım. Enver Paşa babacan tavrıyla konuşmaya başladı. Önce son günlerde yaptığım hareketin çocukluk olduğunu ve bir kez daha böyle şeylere kalkışmamam gerektiğini sert ve öfkeli bir sesle söyleyerek, ''Sen benden mutlaka bir görev istiyorsun öyle mi? Seni İran'a göndereceğim. Orada yeni bir teşkilat, tümen değil, kolordu yetkisinde olacak. Şimdi seni oraya tayin ediyorum. Teşkilatı burada yap, müsteşara emir verdim. Teşkilatın için ne lazımsa ondan iste, sana her şeyi verecektir. Burada tutuklulardan, gönüllülerden büyük bir kıta topla. 20 gün izinde hazırlığını yap ve hemen buradan İran'a hareket et.'' dedi. Tümen komutanlığına çoktan razıyken kolordu yetkisini almak, yeniden cepheye gitmek inanılacak gibi değildi. Neşe ve coşkuyla Enver Paşa'nın iki eline birden sarıldım. Odadan çıkmam da Sapancalı Hakkı'nın yazıhanesine varmam bir oldu. Yerimde duramıyordum. İzmitli Mümtaz da orada beni bekliyordu. Arkadaşlara müjdeli haberi verdim. Hemen göreve başladım. Yeni bir teşkilatı mahsusa müfrezesi kuracaktım. Hem de kolordu düzeyinde. Enver Paşa'nın talimatı üzerine Müsteşar Mahmut Kamil Paşa'yı ziyaret ettim. Önce İstanbul'da teşkilatı kuracak, daha sonra karargahı Afyonkarahisar'a nakledecektik. Oradan İran'a hareket edecektik. Hüsrev Sami Bey de yardımcım olmuştu. Kolordu'yu sadece mahkumlardan oluşturmayacaktık. İzmir, Afyonkarahisar ve diğer bölgelerden de asker kaçaklarını toplayacaktık. Görevime 4 elle sarılmıştım. Karargahımı Meserret Oteli'nin 13 ve 14 numaralı 2 odasına kurdum. Önce subay kadrosunu düzeltmek için uğraşmaya başladım. İstediğim zabit arkadaşı seçmem konusunda serbest bırakıldığımdan çok rahat çalışıyordum. Asker kaçakları geldikçe onları disipline sokuyor, hemen talimlere başlatıyordum. Silah, erzak, her türlü ihtiyacı temin için uğraşıp duruyordum. Fakat gelenlerin sayısı o kadar arttı ki Bekir Ağa bölüğünün koğuşları yetmez oldu. Dipnot: Bekir Ağa bölüğü, şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu eski Harbiye Nezareti avlusunun arka tarafındaki binanın adı. Koğuşların hepsi daha önce dolduğundan bana çok az bir yer verilmişti. Bunun üzerine Harbiye Nezareti'nin Mercan tarafındaki kapısı yanında bulunan 2 dükkana da hiçbir yerden izin almadan askerlerimi yerleştirdim. Sirkeci otellerini de doldurmuştuk. Askerlere yer bulamadıklarında dükkanlarda oturabileceklerini söyledim. Fedailer ikmalin yetersizliği nedeniyle eski püskü giysilerle dolaşıyorlardı. Çeteci tipli bir haldeydiler. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen bu kabadayı kılıklı kişileri görenlere korku salıyordu. Bu durum diğer dükkan sakinlerini rahatsız etmeye başladı. Ancak bu şikayetlere ne benim ne de askerlerimin aldırdığımız vardı. Bizim için önce vatan geliyordu. Kılık kıyafet kimin umurundaydı? Daha önce de Kafkas cephesine giderken Bekir Ağa bölüğünü karargah yapmıştım. Bana verilen cephaneleri, bombaları, silahları bölüğün odalarına koymuştum. O zaman da her an bir patlama olacak diye birçok kişi tedirgin olmuştu. Mesela Harp Divan heyeti bunlar arasında görev yapmak zorunda kalmıştı. İttihat ve Terakki'nin İstanbul Teşkilatı'nın başında Kara Kemal vardı. Talat Bey'e yakınlığını belirtmiştim. Onun bizi çok yakından izlediği söyleniyordu. İzlesin bakalım küçük efendi. Benim derdim başkaydı. 20 gün geçmiş henüz kolorduyu kurup yola çıkamamıştım. Süreyi geçirdikçe iyice huzursuzlaşıyordum. Enver Paşa'ya verdiğim sözü yerine getirememenin hüznü de vardı. Ne yapıp edip bir an önce hazırlıkları bitirmeliydim. Sanki beni oyalıyorlardı. Enver Paşa'nın emrine rağmen Harbiye Nezareti Müsteşarı Mahmut Kamil Paşa istediğim cephaneyi vermekte zorluk çıkarıyordu. Yine bir gün Harbiye Nezareti Levazım Şubesi Reisi ihtiyaç listesinin Teşkilat-ı Mahsusa Dairesi'ne onaylanmasını istedi. Tesadüfen Başkan Hüsamettin Bey Merkez Kumandanlığı İnzibat Subayı Nevzat'ın odasında oturuyordu. Hemen yanlarına gidip uzun listeyi Hüsamettin Ertürk Bey'in önüne koyarak imzalamasını istedim. Bu iş böyle ayaküstü olmaz. Daireye buyurun. Orada tetkik ederiz deyince kafamın tası attı. Çektim tabancamı. Sana da çok yüz vermişler. Ben Yakup Cemil'im. Nerede istersen bu listeyi orada tasdik edersin dedim. Araya Nevzat Bey girip bizi ayırdı. Çok sinirlenmiştim. Nevzat bıraksa adamı kesinlikle vuracaktım. O kadar uğraştım. Sonunda malzemeleri temin etmeye başladım. Rahatlamıştım. Yola çıkmamıza birkaç gün kalmıştı. Bir gün müfrezenin başında son hazırlıkları yaparken bir inzibat memuru geldi. Merkez komutanı Cevat Bey'in görüşmek istediğini söyledi. Böyle sıkışık bir zamanda yine önemsiz bir iş için çağrıldığımı düşündüm. Yazın son günleriydi, hava çok sıcaktı. Merkez komutanlığı Harbiye Nezareti'nin Beyazıt Meydanı'na bakan büyük cümle kapısının yanındaki köşklerden birinde bulunuyordu. Meydanda birçok subay ve inzibat memuru vardı. Onların arasından geçtim ve Miralay Cevat Bey'in odasına girerek onu selamladım. Beni çağırtmışsınız dedim. Cevat Bey net ve soğuk bir sesle, evet Yakup Cemil Bey, başkomutan vekili ve Harbiye Nazırı Paşa Hazretlerinden, yani Enver Paşa, aldığım emir üzerine bu dakikadan itibaren tutuklu bulunuyorsunuz. Dışarıda sizi bekleyen inzibat subaylarından birine kendinizi teslim ediniz dedi. O birkaç saniyeyi nasıl geçirdim bilmiyorum. Aklıma neden tutuklandığım değil, birden silahlarım geldi. Yıllardır askerlik yapıyordum ve üst rütbeden gelen bir emre boyun eğilmesi gerektiğini biliyordum. Sadece silahımı düşündüm. Teneffüs ettiğim hava yaşamımda ne kadar önemliyse silah da benim için oydu. Yıllarca savaşmış, çarpışmış, öldürmüş, ölümle buru buruna gelmiştim. Elimden silah, bomba, mermi eksik olmamıştı. Bir an bile silahsız gezdiğimi bilmem. Silahımı teslim etmem gerekecekti ancak silah benim için şerefti, namustu. Allah'tan silahımı istemediler. Gerek arkadaşım Miralay Cevat Bey'in gerekse inzibat subayının silahımı istememesi beni çok duygulandırdı. Eğer silahımı istemiş olsalardı hayatımda ilk defa bu derece ağır bir hakarete maruz kalacaktım. İnzibat subayı beraber gideceğimizi söyledi. Birkaç kişi daha ona katıldı. Hep beraber Bekir Ağa bölüğüne doğru ilerlemeye başladık. Bir kolu ordu başında cephede savaşmaya gitmek için hazırlanırken kendimi birdenbire Bekir Ağa bölüğünün karanlık ve rutubetli hücresinde buluverdim. Yıllarca ne mücadelelerin altından kalkmıştım. Şimdi ise anlamadığım bir nedenle istediğim mevkiye kavuşmuşken böyle kötü bir muameleye tabi tutuluyordum. Peki ne olmuştu? Neden böyle apar topar tutuklanmıştım? Tüm gelişmeleri hücre komşularımdan ve beni seven askerlerden öğrendim. Benim hemen arkamdan Sapancalı Hakkı Hollanda'ya gitmek üzere bindiği Sirkeci istasyonundaki trenden indirilerek tutuklanmıştı. Treni 5 dakika rötar yapmamış olsa kurtulabilecekti. O da bana yakın bir başka hücreye konulmuştu. Orası da kuşkum yok ki havasız, karanlık ve rutubetliydi. Demir parmaklıklı pencereden sadece Süleymaniye Camii'nin kubbelerini görebiliyorduk. İkimizin odasının kapısında birer nöbetçi vardı. Hüsrev Sami'nin İzmir'de bizim Teşkilat-ı Mahsusa müfrezesine asker yazarken yakalanıp getirilmesi için İzmir valisi Rahmi Bey'e yazı gönderilmiş ama o komployu anladığı için aldırış etmemişti. Bunun üzerine Hüsrev Sami bir yalanla İstanbul'a çağrılmış ve Galata'da vapurdan çıkarken yakalanmıştı. O da şaşkındı herhalde ancak Hüsrev Sami Bey hemen serbest bırakıldı. İzmitli Mümtaz'a ise kimse dokunamıyordu. Enver Paşa'nın yaverliğini yaptığı için çekiniyorlar bilgisi geldi kulağıma. Bence korktukları bir olay daha vardı. Makedonya'da binbaşı Arnavut Sedat Bey'i nasıl vurduğunu iyi biliyorlardı. Tutuklamalar devam ediyordu. Ne olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlıyordum. Bizden yana olan ve Meserret Oteli'ndeki olaya karışan herkes Bekir Ağa bölüğüne getirilmeye başladı. İnzibat Bölük Komutanı Nevzat Bey, Harp Divanı Başkanı Nafiz Bey'in yaveri Murat, Yenibahçeli Ali Haydar Bey, Yahya Kaptan ve mahiyetindeki 4 kişi, Üsküplü İsmail Hakkı Bey, Satvet Lütfi Bey ve niceleri. O günlerde Kara Kemal, Doktor Nazım ve Doktor Bahattin Şakir Üçlüsü'nün Enver Paşa'yı yalan yanlış sözlerle doldurduğunu Talat Bey dışında kimse bilmiyordu. Üçü Meseret Oteli'ndeki olayı anlatıp eklemişlerdi. Güya o gün gücümüz az olduğu için darbeyi ertelemişiz. Şimdi kolordu seviyesinde bir gücümüz olmuş, bu kolorduyla Babali'ye yürüyüp darbe yapacakmışız. Yalanın biri 1000 paralıktı. Enver Paşa'ya suikast yapmaları için Enver Paşa'nın Harbiye Nezaretindeki makamını her gün gittiği yol üzerindeki Bakırcılar Şarşısı içindeki 2 dükkana yerleştirmişim. Ellerindeki uydurma polis raporlarını da Enver Paşa'ya vermişlerdi. Ne yazık ki Enver Paşa bunlara inanmıştı. Sapancalı Hakkı ile benim tutuklanmamdan sonra başkomutanlık vekaletinden sıkı yönetim mahkemesine şu emir yollanmıştı. Meserret Oteli'nde toplanarak hükümeti devirmeye teşebbüs eden Yakup Cemil Bey ve arkadaşlar hakkında soruşturma açılmasını emrederim. Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver. Soruşturma heyeti hemen oluşturuldu. Soruşturma heyeti Başkanı Rıza Bey'di. Ve ayrıca heyette 3 yüzbaşı, 1 teğmen, 1 de adliye nezareti tarafından seçilmiş müstantik, yani sorgu yargıcı Vehbi Bey bulunuyordu. Soruşturma heyeti Harp Divanı'na verilen veya bu divanca çağrılan sanıklara ait ilk tahkikatı yapar, müstantik işi görürdü. Harp Divanı Başkanı Miralay Nafiz Bey'di. Harp Divanı Savcılığı'nı Nihat Bey, baş yardımcılığını Cemil Bey, savcı yardımcılığını da Reşit Bey yapıyordu. Yazıhaneleri Karakaş Hanı'ndaydı. Abdesthaneye gidip gelirken görüyordum. Koridorda 3 adımda bir süngülü asker vardı. Silahlarım hala belimdeydi. İlk gece yatağıma bile girmedim. Hücrenin ortasında duran sandalyede ayak ayak üstüne atarak oturdum. Gözüme uyku girmedi. Böyle bir muamele bana neden layık görülmüştü? Öfkeden çıldırmak üzereydim. Sabah oldu. Soruşturma için kimse beni çağırmadı. Yargılanabilmem için mutlaka ifadem alınmalıydı. İlk benim çağrılmam gerekirken kimsenin buna cesaret edemediği ortadaydı. Silahlarım üzerimde olduğundan korkuyor olmalıydılar. İkinci günü de sandalyede geçirmeye kararlıydım. Yatağıma girmek istemiyordum. Silahımı almamalarından dolayı arkadaşlara minnet duyuyordum. Ama artık onu kolayca vermeye niyetim de yoktu. Yemek de yemiyordum çünkü beni zehirleyebilirlerdi. Gecenin ilerleyen vaktinde kapım hafifçe vuruldu. Beni yargılayacak olan Harp Divanı Başkanı Nafiz Bey içeri girdi. Şaşırdım ama hayatımın hiçbir döneminde bu kadar öfkeli olduğumu hatırlamıyorum. Nafiz Bey sıcak bir gülümsemeyle içeri girmişti ama ben çoktan ayağa kalkmış, yapılacak bir saldırıya hazır bir savunma pozisyonu almıştım. Onu gülümseyen bir yüzle görünce sakinleştim. Karşılıklı oturduk, havadan sudan konuşmaya başladık. Her an tetikte bekliyordum. Nafiz Bey'in silah konusunda beni ikna etmek ya da elimden bir yolla silahımı almak için geldiğini sanıyordum. Tam bu sırada Nafiz Bey elini cebine daldırdı. Ondan hızlı davranarak iki kaşının ortasına silahımın namlusunu dayadım. Korkudan titremeye başladı. ''Aman Yakup Bey, ne yapıyorsun? Terledim, gözlüğüm buğulandı. Camını silmek için cebimden kağıt çıkarıyordum. Üstümde tabanca falan yok, merak etme.'' dedi titreyen sesiyle. Doğru söylediği halinden belliydi. Hemen tabancayı cebime koydum. Gözlüğünü alarak sildim. Kısa bir süre sonra Nafiz Bey odadan ayrıldı. Gecenin kalanını da sandalye üzerinde geçirdim. Silahımı bugün de alamamışlardı. Sonradan öğrendim ki müstantik Vehbi Bey, Nafiz Bey'e silahımı teslim etmem için beni ikna etmek üzere hücreye gitmesini rica etmiş. O da bu yüzden odama gelmiş ama silahımı kolayca teslim etmeyeceğimi anlamıştı. Ertesi gün artık iyice yorulmuştum, gergindim. 48 saattir gözlerimi kırpmamıştım bile. Boğazıma tek lokma koymamıştım. Her sabah abdesthaneye gitmem gerekiyordu. Abdesthaneye gidip gelirken iki inzibat eri beni arkamdan takip ediyordu. Her gidiş gelişimde süngülü askerler beni selamlardı. Onlara selamlayarak karşılık verirdim. O sabah da abdesthaneye gitmek için hücreden çıktım. Dönerken tam hücreye yaklaşmıştım ki süngülü inzibatların arkasından güçlü kuvvetli 3 asker çıktı. Ömer Çavuş önden, Pehlivan Ömer ile Ali Ahmet arkamdan üzerime çullandılar. O kadar yorgun anımda böyle ani baskınla karşılaşınca silahıma bile davranacak vakit bulamadan yere yıkıldım. Üçü birden kollarımı yakalamışlardı. Yiğit ve cesur çocuklar beni yere yapıştırdılar. İşte bizim böyle askerlere ihtiyacımız vardı. Onların zarar görmesini istemediğimden bağırdım. ''Aman dikkat edin, namluda kurşun vardır, bir kaza çıkmasın.'' Cephede düşmana böyle yiğitlerle karşı konulabilir ancak beni alt etmeyi başaracak cesaret onlarda vardı. Hem şarjörlerine hem namlularına kurşun sürülmüş 3 otomatik silahımı kazasız belasız aldılar. Beni ayağa kaldırdılar, askerlere döndüm ve ''Aferin, hükümetimi böyle görmek isterim.'' dedim. Şaşırdılar, herhalde kızacağımı sanıyorlardı. Hiçbir zaman silahımı vermek istemedim, her zaman onları yanımda taşımış hiç ayrılmamıştım. Ama hükümetimin görevi tutuklu bir kişiden bu silahları almaktı. Bunu da büyük bir başarıyla yapmışlardı. Bekir Ağa bölüğü İnzibat Subayı İhsan ve Vasfi Bey'i yaptıkları bu plandan dolayı kutladım. Buradan çıktığımda ikisini de yanıma alacağımı söyledim. Hücreye dönünce evden gelen ama 2 gündür giymediğim temiz çamaşırlarımı giydim. Artık gözüm gibi koruduğum silahlarım gitmişti. Korumam gereken silahım kalmayınca yatağa girdim. Uyumamam için bir neden kalmadı. Zaten çok uykum vardı. Hemen uyumuşum. Kaç gündür uykusuz olduğumu bildiklerinden olacak, silahlarımı aldıkları halde uyandırıp sorguya almadılar. Ne kadar, kaç saat uyudum bilmiyorum. Sabah beklediğim gibi beni sorguya almak üzere nöbetçiler geldi. İstintak, yani sorgu odasına girdim. İlk dikkatimi çeken odanın ortasına konan büyük bir masa oldu. Masanın başında müstantik Vehbi Bey bulunuyordu. Ben karşılarında bulunan sandalyeye oturdum. Vehbi Bey'e dönerek, Bana bak müstantik, ben İttihat ve Terakki'nin birinci derecenin üyesi ve fedaisiyim. Halbuki sen üçüncü derecede bir İttihatçısın. Sen beni nasıl yargılayabilirsin dedim. Ben o dediğin İttihat ve Terakki'nin teşkil ettiği hükümet adına ve kanuni yetkimle şimdi seni sorguya çekmek durumunda bulunuyorum. Ve bu hususta hükümetten de emir aldım. Şu halde şimdi ben birinci dereceliyim, sen beşinci dereceye düşmüş bir mevkidesin. Bak Yakup Bey, burası soruşturma heyetidir. Doğru konuşalım. Beni başka türlü muamele yapmaya mecbur etme diye yanıt verdi Müstantik Vehbi Bey Hazretleri. Olay sahiden ciddiydi anlaşılan. Sorgu Meseret Oteli'ndeki toplantıyı sormakla başladı. Ben de olan biten her şeyi anlattım. Ben seferberlik ilanından beri İttihat ve Terakki hükümetini ve genel merkezin takip ettiği politikayı beğenmiyorum. Bildiğiniz gibi İttihat ve Terakki kongrelerinde ve sırası geldikçe arkadaşlarımla beraber genel merkeze muhalefet ediyorum. Bunlar gizli değil. Hakkım olan tümen komutanlığıyla yarbaylık rütbesine yükseltilmediğim için Enver Paşa'ya, Müsteşar Mahmut Kamil Paşa'ya müracaat ettim. Talat Bey ve arkadaşları beni çekemedikleri ve benim aleyhimde bulundukları için Enver Paşa'yı doldurmak suretiyle onun benim hakkımdaki teveccühünü zayıflattılar. Memleketin durumunu Balkan Savaşı zamanındaki vaziyetten daha hafif görmüyorum. O halde vaktiyle nasıl Bağbali'yi basarak memleketi kurtarmayı başarmışsak, şimdi de bir tekli barış yaparak vatanı felaketten muhafaza etmek mümkündür. Bugünkü hükümet barışa yanaşmak istemiyor. Kabineyi değiştirmek lazımdır. Bağbali'yi basınca Enver Paşa ile karşı karşıya kalacaktım. Burada onunla vuruşacaktık. Bu takdirde Allah ya ona verecekti ya bana. Yani ikimizden birimiz ölecek, birimiz kalacaktık. Beni meseletten çıkıp Bağbali'ye karşı yürümeye teşvik eden Sapancalı hakkıdır. Daha doğrusu onun bana anlattıklarıdır. Romanya'ya gittiği zaman oradaki İtilaf devletlerinin elçileriyle görüşmüş. Avrupalıların bizimle barış yapmayı istediklerini dinlemiş. Bunun üzerine barış çarelerini bulmaya karar vermiş. Bana da bu fikri açtı. Ben de bunun üzerine harekete geçtim. Fakat Meseret Oteli'ne gelip bizi dağıtan da Sabancalı hakkıdır. Sorgu sırasında anlatmadıklarım da vardı. Enver Paşa'nın bana kol ordunun başına geçmem yetkisini verdikten sonra bu baskından vazgeçtiğimi söylemedim. Zaten onlar da sormamışlardı. Müstantik Vehbi Bey söylediklerim üzerine şunu sordu. Bu dediklerini Hakkı Bey'in yüzüne karşı da söyleyebilir misin? Hay hay, hepsini söylerim. Bu sözüm üzerine aradan çok kısa bir süre geçtikten sonra Sapancalı Hakkı'yı odaya aldılar. Sapancalı Hakkı odaya girip sandalyeye oturmasıyla istintak heyetinin ilk sorusu bana yöneldi. Biraz önce beni teşvik eden Hakkı Bey'dir demiştiniz. O sözlerinizi burada tekrar ediniz de Hakkı Bey de dinlesin. Ben hiç duraksamadan söylediklerimi tekrarladım. Sonra Sapancalı Hakkı'yı yüreklendirmek için, Hakkı bunda ne var, saklanacak bir şey yok, bunların ne önemi var, çekinme söyle dedim. Müstantik Vehbi Bey benim söylediklerimi tekrarlayarak bunların doğru olup olmadığını Sapancalı Hakkı'ya sordu. Sapancalı Hakkı, evet vaktiyle Romanya'da kaldığım günlere dair söyledikleri doğrudur. Yalnız benim sözlerimi yanlış anlamış. Tekli barış yapmak gereğinden ben ona söz etmedim, o bana bahsetti. Hatta kendisi bana şurada burada barış ihtiyacından bahsedildiğini ve kendisinin de buna taraftar olduğunu söylediği zaman ben ona, ben Romanya'dayken bu kabil propagandalar yapılmaktaydı. Burada da bir yabancı elçiliğin bu iş için çalıştığını sanıyorum. Fakat bunlar çok ciddi görüşmeler değil. Böyle bir propagandaya katılmayasın dedim ve kendisine nasihat ettim. O zaman Yakup Cemil Bey bana hayır öyle değil. Ben İttihat ve Terakki Genel Merkezi ile temas ettim. Evvela Memduh Şevket Bey ile konuştum. Sonra Nuri Osmaniye Külübü'nde Kara Kemal ile görüştüm. Daha sonra Harbiye Nezareti Müsteşarı Mahmut Kamil Paşa'yı gördüm. Sadrazam Said Halim Paşa ile ve en son olarak Talat Bey ile de tekli barış etrafında temas ettim dedi. Bu zatların hepsinin esas itibariyle kendisinin fikrine uygun bulduklarını söyledi. Ben de kendisine madem ki bu zatların hepsi savaşa son vererek bir tekli barış yapmaya taraftar imişler, senin benim itiraz ve müdahalemize ne hacet var dedim. Barıştan söz eden ben değilim, bana bunları söyleyen kendisidir. Şimdi lütfen sorunuz, adlarını saydığım bu zatlarla görüşmemiş midir diye yanıt verdi. Bu kez soru bana yöneltildi. Anlatılanlar doğru mu diye Müstantik Vehbi Bey bana sordu. Ben hiç beklemeden, evet doğrudur, Sadrazam Said Halim Paşa Dairiye Nazırı Talat Bey ve Harbiye Nezareti Müsteşarı Mahmut Kamil Paşa'yı gördüm. Ve fikrimi onlara da açtım. Hepsi de bana hak verdi dedim. Benim sakınmadan verdiğim her cevap karşımdakileri hayrete düşürüyordu. İşlenen suçun cezası idam biliyordum. Ama ben hiçbir şeyi gizlemeden anlatıyordum. Net açık ne olduysa söylüyordum. Sorular geldikçe daha da coşarak cevap vermeye başladım. Benim sorgumdan sonra İzmitli Mümtaz soruşturma heyeti huzuruna alındı. Tutuklanmamıştı ama sorguya getirilmişti. Ne kadar vakur gözüküyordu. İzmitli Mümtaz olaylarla ilgili sorulara şu yanıtı verdi. Yakup Cemil'in yaptığı görüşmeleri duyduktan sonra onu çağırdım ve nasihat ettim. Bu tekli barış teşebbüsü fikri senin kafandan doğmuş değildir. Kardeşim Yakup Cemil, seni kandırıyorlar. Fakat bilmelisin ki seni de bizimle beraber ipe gönderecekler. Sen bu fikrinde ısrar edersen kurtulacak değilsin dedim. Ona şayet Baba Ali'ye saldırıya geçerse orada beni ve arkadaşlarımı karşısında göreceğini anlattım. Nihayet kendi de beni tasdik etti. Bu olaydan sonra cepheye gitmeye memur edilince Hakkı Bey'in yazıhanesine geldi. Kendisini felaketten kurtulduğunu söyledi ve bana teşekkür ederek boynuma sarıldı. Yola çıkacağı sırada şimdi tutuklanmış olmasına hayret ediyorum. Meseret Oteli toplantısı 1,5 ay önceki olaydır. Bu olayın altında başka oyunlar vardır. Baba Ali'ye 200 metre mesafede bulunan Meseret Oteli'ndeki toplantıyı haber alan hükümet burasını kendi memurlarıyla sardırdığı, gözetlettiği ve hatta Baba Ali önünde de silahlı kuvvet bulundurduğu halde neden derhal bu toplantı dağıtılarak Yakup Cemil ve arkadaşlarını hemen tutuklamamışlar ve bugünkü kovuşturmaya daha o gün tabi tutulmamışlardır? Hem Yakup Cemil Bey hem bizi mahvetmek için nasıl tertipler yapıldığı sayın heyetimiz tarafından daha iyi takdir edilip soruşturulabilir. Bu arada soruşturma heyeti Baba Ali baskını sırasında Enver Paşa'yı vurup vurmayacağımı sorduğunda vuracağımı söylememe rağmen Bakırcılar'daki dükkana bu maksatla bir müfreze yerleştirip yerleştirmediğimin üzerinde çok durmuyordu. Onlar sormasa da ben söyledim. Ayağa kalkarak Enver Paşa'ya suikast için böyle bir müfrezeyi Bakırcılar'daki dükkana yerleştirmedim. Bunu ortaya atan sahtekardır dedim. Akşam olmak üzereydi. Yarın devam edileceği söylenerek soruşturmaya son verildi. Getirildiğim gibi ellerim kelepçeli hücreye götürüldüm. Bu başıma gelenler benim ne uykumu ne de iştahımı engelledi. Yemekler güzeldi, durmadan yiyordum. Uykusuzluk da çekmiyordum. Enver Paşa'ya duyduğum sevgi ve saygı hiç eksik olmamıştı. Cezam idam da olabilirdi ama beni asacaklarını hiç zannetmiyorum. O kadar alçalacaklarını hiç sanmıyorum. Yine de Enver Paşa'ya mektup yazmaya karar verdim. Özellikle artık eskisi gibi hiçbir istek ve emel peşinde koşmayacağımı, hiçbir makam rütbe talep etmeyeceğimi yazdım. Serbest kalmak istiyordum. En azde bir çiftliğe giderek savaşın sonuna kadar bu çiftlikte oturmama müsaade edilmesini yahut mutlaka ölmem isteniyorsa düşmanla vuruşarak ölmem için hangisi olursa olsun bir cepheye gönderilmeyi, vatan için hayatımı vermeye hazır olduğumu ve bu da münasip değilse arzu edilen uzak bir yere sürülmeyi talep ettim. Cevap yazmaya tenezzül etmedi. Belki de mektuplarım eline ulaşmadı, bilmiyorum. Zevcem Nevver Hanım'ın beni ziyarete gelmek istediği söylendi. Hamiledir, gelip üzülmesin dedim. Kısa bir süre sonra bir çocuğum daha olacaktı. Bu arada kızım burnumda tütüyordu.